Açık Gazete.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yani imparatorluğun kalbinde bir devrim olmakta. Bunu rahatlıkla söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Ve asıl mücadele şimdi başlıyor. İkinci safhasına geldi. Dün polis Wall Street eylemlerinin bütün dünyaya yayıldığı nokta olan New York'taki Wall Street yakınlarındaki Trucotti Park'ta çadır kampa gece yarısı baskın düzenleyerek kampı dağıttı. Eylemcilerin çadırlarını zorla söktü. Göz yaşartıcı gaz kullandı. 200 kadar insan var gözaltında olan direndikleri gerekçesiyle. Ve bir mahkeme kararı aldılar. Aslında mahkemeden bir karar çıkarttılar eylemciler. Fakat o mahkeme yani bütün çadırlarını ve eşyalarını alarak kitaplarını filan da hatta el koydu çünkü polis. Bunların hepsiyle geri dönebilir diye mahkeme bir karar verdi. Buna rağmen bir başka ikinci mahkeme kararı daha geldi. New York mahkemesi ve eylemcilerin temizlenen Trucotti Park'a daha önceki gibi çadır kuramayacaklarını, eşya getiremeyeceklerini hükmetti. Fakat bu kez parkın içinde değil, çevresinde çadır kurmaya hazırlanıyorlar ve bu hareketin devam edeceğine dair işaretler çok yüksek sayıda görülüyor. Asıl mücadelenin şimdi başlayacağı da söyleniyor. Hatta bugün özet yapacak durumumuz da pek olmadı. Doğrudan doğruya daldık gidiyoruz. Occupy Wall Street yani Wall Street işgalcileri Manhattan'ın Trucotti Park'ından Los Angeles Times okuyorum mesela. Los Angeles Times'dan bir fikir sayfasından, bir yorum sayfasından bir şey var. Manhattan'ın Trucotti Park'ından çıkartılmış olabilirler. New York Daily News'un editorial, pek çok gazetenin de sevinçle karşıladığı bir olay. Washington Post'tan da Jennifer Rubin pek sevindiler diyor. Fakat %99 biz %99'uz hareketi yaşamaya devam ediyor. Ve son derece ilginç bir yazılardan bir derleme de yapılmış durumda. Bunun üzerinde etraflıca durma fırsatı bulacağımızdan hiç şüphemiz olmasın. İçinden Amy Goodman'ın ekibi de Occupy Wall Street baskının içinden de gece yarısı yorumlar yapılıyor. Basını da dışarıda tutmak için büyük bir gayret gösterdiler. Fakat
kapalı kaldı zaten basına uzun süre.
Evet evet. Yani son derece ilgi çekici şeyler oluyor. Fakat Chris Hedges'ın da yazdığı gibi işte devrimde böyle bir şey diyor. Devrime hoş geldiniz diyor. Elitlerimiz, seçkinlerimiz ellerini açtılar. Bir baktık ellerinde bir şey yokmuş. Bir döper bile yokmuş. Sadece şey yıkabiliyorlar, inşa edemiyorlar. Bastırabiliyorlar ama herhangi bir konuda öncülük, liderlik edemiyorlar. Çalabiliyorlar ama paylaşmasını bilmiyorlar. Dudaklarını açıp kapatıyorlar ama konuşamıyorlar. Ve yani bu şeydeki sulara batmış kitaplar, çadırlar, uyku tulumları, bavullar, çantalar, yiyecek kutuları ve giysiler gibi yani şey temizlik işçileri girip onların hepsini çöpe atmış vaziyetteler. Onlar da kendileri de bizim elitler de çöp kamyonlarına atılan New York şehrine ait çöp kamyonlarına atılan bütün bu eşyaların gibi eşyalar gibi ölü ve yararsız hale gelmiş durumdalar. Ne fikirleri var, ne planları, ne de gelecek için herhangi bir vizyonları var diyor. Fakat tabii ilginç de şeyler oldu. Mesela Wall Street'te bu herkesin de açıkça bildiği gibi bankerlerin büyük ölçüde bu türev gibi şeylerle büyük paralar kaldırdılar ve yanlarına kar kaldı. Şimdi Lloyd Blankfein, Goldman Sachs'ten, Howard Milstein, New York Private Bank and Trust'tan, medya patronu İmparatoru Rupert Murdoch'tan, Koch biraderlere ve J.P. Morgan Chase'den...
Bloomberg'ün kendisi New York Belediye Başkanı. O da aynı cenahtan.
Evet.
Zaten New York'un da ikinci en zengin kişisi galiba.
Evet. Jamie Dimon'dan da bahsediyor. Bütün bunlar işin bittiğini artık düşünüyorlar diyor. Chris Sedgwick yazdığı yazıda Pulitzer ödüllü gazeteci ve savaş muhabiriydi. Uzun süre New York Times'dan. Yani bitti zannediyorlar bunu. Artık işimizin başına dönüyoruz. Amerika'dan daha ne kaldıysa geriye kişisel ve şirketsel servetlerine servet katmak için talana devam edeceklerini düşünüyorlar. Ama etraflarında olup biten hakkında hiçbir fikirleri olmadığı açık diyor. Yani şuna benzetiyor. Versailles'daki saray soytarılarının ortasında oturan 16. Louis ve yardakçıları gibi ya da yasak şehirde Çin'de hiçbir zaman ne olduğunu anlamadığı ve kendi dünyalarının aslında çöküp gittiğini hiçbir zaman anlayamayan insanlara benzer durumları var diyor. Ve senin dediğine de orada sırayı getirmiş. Milyarder belediye başkanı New York'un zaten hiçbir denetimi olmayan Wall Street'te, borsalarda büyük paralar kazanmış, zenginleşmiş olan bu adam neden şunu kavrayamıyor diyor. Neden insanlar iki ay boyunca açık bir parka girip orada yatıp kalkıyorlar ve bankların üzerinde oturuyorlar ve bankalara yürüyüş yapıyorlar. Bunu kavrayamadılar. Şöyle demiş çünkü Bloomberg, biliyor musun, onu duymamıştık. O işgal protestoları aslında katarsis yapıyor, rahatlatma şeyi ve eğlenceli diye dalga geçmiş. Sanki diyor yani evsiz olmak, işsiz olmak, bütün her şeyini kaybetmiş olmak bir çeşit terapiymiş gibi ele alıyor diyor.
Ve bir artık, de şurada şöyle bir şey de var, onu da söylemek lazım. Yani hani bu çok sık getirilen bir eleştiridir. İşte sosyal hareketlerde böyle bu tarz ayaklanma, eylem vesaire işte eğleniliyor orada. Bu bir ayıp bir şey değil ki.
Hayır, hafif de dalga geçiyor aslında işte. Yani bunlar böyle bir katarsis içinde genç insanlar, bırakalım gitsin havasındalar. Hatta mesela çok sağcı gazeteciler, en kültür falan şey diye de yazdılar. Bunların üç şeye ihtiyacı var. İşte bir duşa, yani pis bunlar demeye getiriyor. Bir işe, bir de bunların işte üçüncüyü de unuttum şimdi ben de, Rick Perry gibi.
Vallahi en kültürün dediğini unuttuysanız çok da bir şey kaybetmedi kimse.
Evet, fakat yani şeyi bekliyorlar diyor işte bütün bu elit takımı. Bırakın bize canım, işte erişkinler devlet meselelerini çözelim diyorlar. Demokratik ve cumhuriyetçi bütün valiler de partileriyle beraber bizi satışa getirdiler ama görmedikleri bir şey var demiş Chris Hedges. Bu onlar için sonun başlangıcıdır. Ve tarihçi Crane Brinton'dan, Anatomy of a Revolution, bir devrimin anatomisi adlı kitaptan da devrime giden yolu da şöyle tarif ediyor. Yani başarılı bir devrim için diyor Brinton, ön koşullar bir kere neredeyse bütün sosyal sınıfları hoşnutsuz olduğu, artık durumdan memnun olmadığı bir durum diyor. Geniş kitlelere yayılmış olan bir tuzağa düşürülmüşlük, umutsuzluk, bütün beklentilerin yerine getirilememesi ve küçük bir kudretli elite karşı, seçkinlere karşı da tam bir dayanışma halinde birleşme durumu diyor. Ve şeylerin de artık yazar, çizerlerin, düşünürlerin de yöneten sınıfın çıkarlarını savunmamaya başlamasıyla kendini gösterir. Yani bir çeşit aslında yönetememe hali ortaya çıkıyor. Yani vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyor. Ve elitin kendi içinde de sürekli bir irade kaybı ve iç halkalardan da öbür tarafa kaymalar. Yani muktedir o iktidardaki elit, seçkinler böyle felce uğramış oluyor. Büyük bir yalnızlığın içinde, hiçbir dost ve müttefikleri yok dışarıdan ve sonunda da nihayet son bir unsur daha gerekli demiş Crane Brinton. Devrimin Anatomisi kitabında şartları söylerken mali bir krize de ihtiyaç vardır demiş.
Alıntılamış o şekilde. Burada tabii belki bir ek ya da ufak bir artık araya sıkıştırılacak bir detay yapılıyor.
Bir tek şey söyleyeceğim. Brinton'un bir sonraki gözlemi yani en belki de hatırlanması gereken şey şu: devrimler daima şöyle başlar demiş. İmkansız gibi görünen talepler getirirler. Hükümet bunu yerine getirirse o zaman bütün eski kuvvet dağılımları, konfigürasyonları yeniden ele alınacak gibi bir durum. İkinci aşamada, ki şu anda girdiğimiz ikinci aşamada diyor, iktidar elitinin de şeyleri, bu isyanı, ayaklanmayı ve hoşnutsuzluğu fiziki baskı ile bastırmaya kalkmasıdır. Bu da ikinci şeyi diyor. Bu konuda tabii Chris Hedges'e çok güvenebiliriz. Çünkü hayatı boyunca 1980'lerde Orta Amerika'dan Cezayir'e, Sudan'a, Yemen'e kadar iç savaşları kendi bizzat gazetesi için kapsamış. Filistin ayaklanmasından Doğu Almanya'daki devrimlere, Çekoslovakya'da, Romanya'da ve eski Yugoslavya'daki savaşlara kadar her şeyi kapsamış durumda. Yani 1 milyonu aşkın sayıda bürokrasi, iç şey bürokrasisi diyor, güvenlik kolluk bürokrasisi ve gözetleme devleti terörizmi değil bizi durdurmaya kalkıyor ama boşunadır demiş. Sen epey uzattım lafı. Sen ne diyordun?
Ya ben de aslında hani çok onun söylediklerine farklı bir şey söylemiyordum. Geçenlerde bir yorum vardı okuyucu yorumları bölümünde, hani bu tarz haberlerin. Sorun burada aslında sistemin işlememesi meselesi değil deniliyordu. Aksine sistem çok iyi işliyor. Yani dişleri çok iyi yağlanmış bir makine gibi işliyor ama sadece işte bu sistemin içinde faaliyet gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar. Yani bu %1 veya artık hani genişletelim onu %5, %10 için şeklinde bir yorum vardı. Yani işte onların lobi grupları, çıkar grupları vesaire bunun içinde çok iyi işliyor. Dışarıdan herhangi bir katkı, talep vesaire eklemeye kalktığınız zaman orada sorun çıkıyor.
Evet, fakat mesela şey de ilginç değil mi? Elitin içinde de çatlaklar. Dün de birazcık sözünü etmiştik. Yani şeyin Oakland'daki vaziyette valinin hem yardımcısı hem de baş hukuk danışmanı, biz ayaklanmaya karşı bir şeyi desteklemiyoruz deyip ayrıldılar, istifa ettiler. Bu son derece önemli bir gelişme gibi görünüyor bana.
Evet, önemli bir gelişme gerçekten. Ama elitin içinde tabii o tarz çatlaklarda beklenebilir. Çünkü hani elit dediğinizde yekpare bir bütün yok orada. Hani şey, Yıldız Savaşları filmindeki kötü imparatorluk gibi bir şey beklemesin kimse. Hani farklı farklı.
Evet, ama işte ikinci aşamaya da geçtiğinin bir göstergesi de öyle diyor yani şey. En azından
hani onun içindeki bir kesim, daha mantıklı bir kesimde şeyi görüyor olabilir. Bu sistemin böyle devam ettiği sürece zaten kendi ayrıcalıklarının uzun süre kalamayacağına ikna olmuş olabilir. Son derece de normal bir şey bu.
Evet, çok bence tweetle belirtmiş olması da şey, ben şu anda itibariyle istifa ettim ve ben %99'dan yanayım, %1'den yana değilim dedi. Ama başkan yardımcısının istifa ettiğini de bilmiyordum o sırada, o da ilginç. Yani bu Wall Street'i işgal hareketi son derece önemli, çünkü imparatorluğun kalbinde olan bir devrim hareketinden bahsediyoruz. Elimizde de bazı birkaç ses olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Biraz da onlara kulak verelim şimdi.
This is just going to make us grow. It's going to make us get stronger. I've already seen it.
Is it important for this movement to have the physical presence in the park still?
It is important, but what I think is even more important is that we have a billionaire mayor who used the police to illegally evict us. As he stated before, we had our First Amendment rights to protest, and they were just going to leave us alone. Then they came in with no warning, kicked us out. Then there was a court order for them to let us back in the park, and they've still not let us back in the park.
Evet, yani milyarder bir valimiz var diye de konuşan, belediye başkanımız var diye konuşan bir eylemcilerden biri. Bu bizi sadece daha güçlü hale getirecek diyor. Şimdi gerçekten bunlar rakamlar önemli değil diye düşünebiliriz ama yani şu anda New York metropolünden en kırsal bölgedeki kasabaya kadar 1600 şehirde işgal hareketleri var. Kendilerine işgalci diyen genç, yaşlı, çeşitli sınıflardan insanlar bunu yapıyorlar.
Bunun aslında bir şeyi de var. Wall Street hareketine karşı yapılan operasyonun bir başka önemi de var. Şöyle, bu işte sizin bahsettiğiniz tüm bu işgal hareketleri şu an tehlike altında. Çünkü dün itibariyle sadece Wall Street değil, pek çok yerden polis operasyonu haberleri gelmeye başladı.
Ama hemen başka yerlerde olacaktır. Bu bizi daha da güçlendirir diyor. Hatta çok ilginç bir şey de vardı. Dün Adbusters, bu ilk olayın çağrısında bulunan dergi, reklam almayan muhalif önemli bir dergi, yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız Adbusters'da artık yeni taktiklerde düşünelim biraz, acaba baharda yeniden mi çıkalım diye onları tartışan bir makale de yayınlandı. Strateji ve taktikleri konuşalım diye. Tam aslında işte bu oldu. Şimdi onu tamamen güçlendiriyorlar. Yani Occupy Wall Street, Wall Street işgalcilerinin halkla ilişkiler bölümünden bir açıklama geldi. Yani zamanı gelmiş olan bir fikri bir yerden tahliye edemezsiniz, boşaltamazsınız diyor.
Victor Hugo'ydu sanıyorum, o alıntı ondan yapılıyor.
Öyle mi? Olabilir.
Ya, yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanki öyle bir şey kalmış aklımda.
Evet, zamanı gelmiş bir fikri hiçbir yerden tahliye, boşaltamazsınız demiş. Ve şey çok ilginç, yani terör polisinin müdahale etmesine rağmen tam anlamıyla en ufak bir çatışmaya girmiyorlar. En kuvvetli silahları olan barışçı eylem durumunu sürdürüyorlar ve diyorlar ki biz durmayız. Yani şeylerimiz iyi durumda. Son derece kararlıyız. Ve bu bir protesto ya da bir işgal değil. Bunların çok ötesinde, bir taktiğin de çok ötesinde. Bu bir hareket oluyor. Biz dediğimiz bu hareket içinde, tırnak içinde söylüyorlar. Biz dedikleri bu fiziksel olarak şeylere, işgallere katılanların çok ötesinde büyük bir şeyin parçası. Yani hareket diye bakmak istiyorsanız anlatalım size diyorlar. Yani bize yiyecek gönderen herkes de bunun içinde. Biz arkadaşlarıyla konuşurken bizden bahseden, bu hareketten bahseden, herkes de bu hareketin içinde, aileleriyle konuşan, bu meselelerle, ele aldığımız meselelerle, toplumdaki muazzam adaletsizliğe karşı çıktık, bu konuları dile getirdiğimiz zaman, yani bir şekilde bu vatandaşlık sürecinde, sivil süreçte bir şekilde eyleme katılan herkes bu büyük hareketin bir parçası oluyor. Amerika kendisi, kendi gücünü yeniden keşfediyor ve vatandaşlar olarak bir araya geldiğimiz zaman hepimizi etkileyen krizler karşısında yeniden bulması Amerika'nın. Böyle bir hareket nereye tahliye edilecek ki diyor. Yani bazı politikacılar fiziki olarak bizi kendi alanlarımızdan, kamusal alanlarımızdan çıkarıp atarlar ve fiziki olarak başarabilirler. Ama bizimki bir fiziki kavga değil ki, fikirlerin, adalet duygusunun üzerinde bir kavga. Onu nasıl kim bastıracak? Yani bizim demokrasi, kendimizin her birimizin içinde önemli hissedeceğimiz bir demokrasi rüyamız pek çok insan tarafından paylaşılıyor artık ve bu yazıyı yazdığımız sırada 100 kişi hapiste yatıyor diyor. Yani şu anda gözaltına alınmış durumda. Bir hakim de dönebileceğimiz kararını aldı. Ama bu belediye başkanı Bloomberg parkın kapalı olacağını söylüyor. Önemli değil diyor. Biz sokaklarımızı blok blok geri alacağız. Kamusal alanlarımızı işgal edeceğiz. Her yerde ve fikirlerin tahliye edilemeyeceğini, boşaltılamayacağını bilerek demişler. Son derece ilginç aslında. Bir ses daha var elimizde, ona da bir kulak verelim.
When I found out that the park was being raided, I had just come from a council meeting off-site, but for the General Assembly, and I was absolutely in shock, broken-hearted, and then I just got so incredibly angry at the injustice that is happening here.
They threw out 5,000 books, they took medical supplies, they threw people's tents, everything, the dumpsters. I was watching this, and now they're claiming there's like a warehouse that people can get it, and it's like, it's totally disrespectful, and it's also illegal. So Facebook has been amazing. I actually knew about this because of Facebook. I was going to bed at midnight, and I checked my phone, and like, you know, there were Twitter and Facebook accounts that said like, there's a raid, you know.
We have a great team of people here. They're very savvy about using social media and coordinating things. So, you know, we've had eyes in the courtroom. We've had eyes up in Canal Street and 6th Ave where we had a contingent there. We've had people down here. We're all connecting, you know, we're all in contact with each other through social media.
Right now I'm live streaming. I work with media, the media working group in the occupation. I'm just basically streaming what's going on here today, waiting on the court order, waiting on the results from the court, see what's going to go down, because it's going to be an epic day.
Evet, bütün seslerden anlayabildiğimiz ve anlayamadığımız seslerin tonundan da çıkartılan bir tek anlam var. Bu iş devam edecek ve güçlenerek, hatta artarak, yükselerek devam edecek. Bu net olarak ortaya çıkıyor. Zaten bu canlı çekimlerden de açıkça birazcık görmeye çalıştım. Açıkça ortaya çıkan bir şey var. Gayet kararlı ve iyi görünüyorlar. Hatta New York Times'dan da köşe yazarı Nicholas Kristof, zaman zaman takip ettiğimiz biri, bir tweet atmış. Bloomberg acaba gizli bir işgal hareketinin gizli bir destekçisi olmasın demiş. Çünkü tam böyle tartışılıyordu işte. Nereye doğru, biraz yorgunluk alametleri falan başladı mı tartışmaları varken birdenbire hareketi canlandırmayı başardı diyor. Hatta WNYC'den de Justin Krebs de bloglamış. Teşekkürler Başkan Bloomberg, Occupy Wall Street hareketine yeni bir enerji, dayanma gücü daha kattığınız için çok teşekkürler demişler. Şehir meclis üyelerinden birisi de tutuklananlar arasında, 200 kişinin, yani gözlerini kan bürümüş durumda hakikaten.
Evet, zaten biraz da anlaşılır bir durum bu. Çünkü Perşembe günü büyük bir yürüyüşle aslında sona erip ermeyeceği meselesi de konuşulacaktı orada. O büyük yürüyüşe izin vermemek amaçlı yapılmış bir şey olduğu artık iyice ayyuka çıkıyor hani bu hareketlerden sonra.
Hakim de hangi anayasal hükme dayanarak çadırlarına filan el konmasını, eşyalarına hükmetti?
Kesin vardır böyle obskür böyle orada bir yerde. O bak, biliyorsunuz yorum işi zaten.
Ama baktım
genelde.
Ben ya birinci kaçıncı işte amendment dedikleri ek anayasada bu hak özgür laf söyleme ifade özgürlüğünü tanıyor ama park edebilirler, çadır kurabilirler demiyor diye bir yorum yapmış. Çok ilerici sayılmaz yorum.
İşte tamam başka bir sürü mahkeme kararı falan oradan ama işte zaten burada o kanun hukuk devleti ayrımı da orada çıkıyor. Hani hukukçu olmak yoksa kanuncu olmak ikisi birbirinden farklı şeyler. Bir şeyler bulabiliyorsunuz kısıtlayabilecek o şekilde. Şey de ilginçti tabii. Hani detay olarak verelim araya çıkmadan önce. Kütüphanenin dağıtılması ve tüm kitapların çöpe atılması olayı da ilginçti.
Evet, evet. Sudan geçirip müthiş biber gazı da kullandılar. Onların hepsinin görüntüleri var. Fakat bu bence devrim vaziyeti olacak.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve bugün konuk olarak Koray Çalışkan'la Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da bizim dinleyicilerimizin de yakından bildiği pek çok programda hem konuk olarak hem de başka konuklara yardımcı olarak bizimle beraber olan Koray Çalışkan'la bu Occupy Wall Street diye adlandırılan ve bütün dünyayı birbirine katmış olan ve katmaya da devam edeceği anlaşılan hareketle New York'taydı. İzlenimlerini birinci elden ondan birazcık alalım. İlk yazısı New York'ta komünizmin hayaleti dolaşıyor diye pazar günü Radikal'de çıktı. Dün diyorum çünkü bugün yaptığımız bir kayıt bu. Yani bu program yayınlandığında dün olmuş olacak. Radikal gazetesinde de yola çık sonra başlarsın ya da Occupy Wall Street başlıklı yazısında yazı dizisinde takip ediyor. Biz de izlenimlerini alalım. Hoş geldin Koray.
İyi yayınlar Ömer.
Evet şimdi biz de Açık Radyo olarak naçizane epey bir zamandan beri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ve çok umut verici de pek çok tarafını gördük. Ama son alınan haberlerde bir kısmı işte polisin de şiddet kullanarak hatta ve riot polis denilen kontr terör yani terörle mücadele polisini bile bu tamamen barışçıların üzerine salmış oldukları haberleri var. Ama buna rağmen de senin gözlemlediğin gibi de çok önemli bir devrimci ruhun dönüşümün dolaştığı var. Biraz onları bize anlatır mısın lütfen?
Şimdi bu eylemin bu kadar geniş katılımlı olacağını açıkçası kimse beklemiyordu. Özellikle New York'ta Bloomberg beklemiyordu. Bloomberg biliyorsunuz New York'un en zenginlerinden. 18 milyar dolar civarında bir serveti var. Ve bu Zuccotti Park'ın sahibi olan Brookfield gayrimenkul ortaklığının yönetim kurulunda da eşi çalışıyor. Bu parkı eylemciler işgal etmiş durumda ve Bloomberg'in temsil ettiği zihniyete tamamen karşılar. Amerika'da bütün liberal dünyada olduğu gibi sistemi gerçekten tehdit etmeyen her eyleme izin verilir. Fakat sistemik bir tehdide dönüşürse inanamayacağınız tekniklerle onun üzerine giderler. Şimdi ben mesela bundan 7 sene önce New York'ta yaşıyordum, bir sürü de eyleme giderdik. O zaman hiç kullanılmayan teknikler görmüştüm. Böyle mobil kulelerle yaklaşıyorlar insanların üzerine. 10 metrelik kuleler var. Kulenin üzerinde bir polis kamerası rüzgarı ölçüyor. İnsanları teker teker fotoğraflarını alıyor, profiling yapıyor. Yani inanılmaz korkunç şeyler. Ama bunlar zaten rutine binmiş polis kontrolleri. Polisin yaptığı 3 tane şey var. Bir tanesi öncelikle bu süreci kriminalize etmek için New York'un sağından solundan topladığı ipsizleri, suçluları, evet. Ex-konları yani içeri girmiş çıkmış insanlar. Hani illaki kötü insanlar olmak zorunda değil elbette ama suça meyilli insanları bu insanların içerisine soktular çadırlara geceleri. Ve bu yüzden Eylül'ün 3. haftasından beri 20 tane kadın saldırıya uğradı bu işgal sırasında. eylemcilerin kendileri, özellikle kadınlar bir araya gelip bir kadın sığınma evi kurdular çadırların içerisinde. Bu iş o kadar şeye vardı, o kadar ciddi meseleye duruma geldi. Arkasından ikinci adım attı polis. Siz çok kirletiyorsunuz buraları. Bir çıkın, temizleyelim, tekrar gelirsiniz dediler. Tam böyle bir kurnazlık yani. Tabii kimse yemedi. Temizlik grupları oluşturuldu. Şu anda pırıl pırıl bu işgal yerleri. Üçüncü adımda zaten bu böyle yürümez. Çıkın, burası özel mülk diyordu şehir. Çünkü orası ismi park. Aslında şirketin park olarak kullandırdığı bir alan. Yani şirket mülkü aslında orası. Bu yüzden sembolik olarak çok önemliydi. Ve işte Oakland'da ve New York'ta buralara saldırılar devam etti. Küçük küçük, ben oradayken polis onları demir bloklarla küçültmeye çalışıyordu, adımlarla. Fakat çok ciddi bir insan kalabalığı var orada. Onu yapamıyorlardı. Şu anda yaptılar. Burasının esas önemi sembolik Ömer. Dünya Ticaret Merkezi'nin hemen köşesinde Liberty Tower, Freedom Tower dedikleri o Özgürlük Kulesi'nin yanında dev gibi bir kule dikiliyor biliyorsun. Onun yanında küçük bir hareket ama çok büyüyebilir. O hareketin sembolik tutkalı gibi o parkın işgali. Şimdi o parka saldırdılar. O parkı kapatmak için uğraşıyorlar. Bu hareketin daha fazla radikalleşmesine neden olacak. Ve bence daha da popülerleşmesine neden olacak. Çünkü o parkta Ömer şu anda 400 kişi var. Gündüz 2000 kişiye çıkıyor ama esas işgalci 400 kişi. Fakat parkın çevresinde görünen ve görünmeyen alanlarda, görünmeyen alanlar sosyal medya, görünen alanlar toplantı mekanları. Bu toplantı mekanlarında yalnızca bir çalışma grubunda 400 kişi aktif olarak çalışıyor. 40 tane çalışma grubu var. Ve bunlar örgütlü insanlar, yani 1500 kişi örgütçü olarak çalışıyor ki Birleşik Araba İşçileri Sendikası'nın 600 tane, federal bir sendikadır, 600 tane örgütçüsü var. Yani bu ciddi bir sosyal hareket. Son 10 yıldır küreselleşme karşıtları olsun, küresel adalet koalisyonu olsun, onların biriktirdiği bütün deneyimleri kullanan, oradan öğrenen ve hızla öğrenen, hareketin kendisinin insanları örgütlediği, bir örgütün hareket örgütlediği bir hareket olmayan,
evet,
bir tabana dayanıyor. Ve daha da önemlisi, ben New York'u bir parça tanırım, sol siyasetini. Ve orada her eylemde gördüğüm insanlar vardır. Çok cılızdır eylemleri New York'un. Orada kimseyi görmedim neredeyse. Daha önceki örgütlerden. Bu insanlar orta sınıf. Beyaz yakalı. İşini kaybetmiş ya da kaybetmemiş. İşte bu radikal için yalnızca 2 saatliğine açıkçası bu parkı ziyarete gittim ben. Öylesine etkilendim ki... Yani çok fazla şey beklemiyordum aslında bu hareketten. Akşamına yemek falan koymuştum arkadaşlarla. Hepsini iptal ettim.
Yazmışsın,
toplantılarına
evet.
Gittim. Ve açıkçası ben mesela anarşist örgütlenme felsefesini çok sahiplenen bir gelenekten gelmiyorum siyasi olarak. Burada ismine anarşist demeden bu tabana yayılan, tamamen konsensüsle yürüyen, lideri olmayan, hareketin nasıl hızlı gelişebileceğini, nasıl güçlenebileceğini gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Amerika'da son 30-40 yılda çok cılız sosyal hareketler örgütlenebildi. Bu onların en iştahlısı, en büyüğü gibi görünüyor. Çok ciddi bir ekonomik darboğaz var. İnsanlar gelirlerini kaybediyorlar ve orta sınıfın şu anda umudu zedelendi sisteme.
Evet, zaten, şey de ilginç yani, pardon sözünü kestim, bir şey söylemek istiyorum. Bu hem emekçi yani sendikal hareketlerle de zaman zaman kuvvetli bağlar kurulduğu görüldü.
Evet.
Hem de beni çok şahsen ilgilendiren ve etkileyen çok önemli bulduğum bir gelişme oldu. Bu da iklim değişikliği aktivistleriyle, iklim aktivistleriyle birleştiler.
Evet.
Ve mesela Beyaz Evin önünde görülmüş en büyük eylemlerden biri 10 evet. bin kişinin üzerinde ve Obama'ya geri adım attırdılar.
Evet.
Hatta fiilen öldürdüler bu zift petrolleri evet. şeyini.
Aynen.
Bunlar çok tabii önemli geliyor bana bu tip koalisyonların da oluşması.
Çok doğru. Bu benim de gördüğüm kadarıyla şöyle bir sorun vardır. Mesela sosyal hareketler, sol üzerinden örgütlenen sosyal hareketlerde bir iktisadi sosyal talep hegemonyası vardır. Ve genelde hangi derdin daha büyük olduğu hiyerarşisi üzerinden örgütlenirler. Burada dertler arasında bir hiyerarşi kurmuyorlar. Kadın hareketi, çevre hareketi, sosyal adalet hareketi, gelir dengesizliği bunların hepsini birbirine bağlayan, hatta belki web sitelerinde görmüşsündür, çok yaratıcı bir yaratıcı sanat grupları
evet.
bu taleplerini, fikri taleplerini görselliğe dönüştürüyor. Ve öyle çok ilginç bir şeyleri var, görselleri var. Bilmiyorum dikkatini çekiyor.
Evet evet, çok yani ilk yola çıkılan şey bile zaten ilk poster
evet.
başlı başına bir harikaydı. Onu biz de bu seneki yayın broşürümüze, yayın akışı broşürümüze kapak yaptık zaten. Yakında çıkacak.
Ha, harika. Ben de nasıl görmedim, bana geliyor Açık Radyo'nun diye hemen cazırtı yapacaktım sana ama yakında geldiğini söyledim. Bu zaten hareketin bende yarattığı umutun ana nedeni o. Birincisi eski dil kullanmıyorlar. Yani şu anda solun üzerinde köhneleşmiş bir dil var. Sağ bunu kullanmıyor. Sağ şey yapmıyor. Yaşasın neoliberalizm, yaşasın muhafazakarlık. Yani fikrini bir kavramın üzerine bindirip o kavramın üzerinden siyaset yapmıyor. Solda mesela bunların organizasyon toplantısında dikkatimi çeken şey, onu Naomi Klein de gördü aslında, ilk bana da söylediği şeydi. Eski sola dair örgütler oraya gelip insanları bir şekilde toparlamaya, kafa kola almaya çalıştıkları zaman, mesela bir tane kız kalktı, işte aslında bu bizim sosyalizm mücadelesi için açılmış yolda attığımız en önemli adım falan gibi böyle bir şey söyledi. Ve elindeki bir kağıdı okumaya kalkıştı. Bildiri okudu yani toplantıda. İnsanlar ellerini aşağıya çevirerek
boş verdi.
Protesto, evet. Yumuşak protesto sesleri yaptılar.
Evet.
Ve o kız susmak zorunda kaldı. Çünkü insanların öyle bildiri okumaya, kafa kola alınmaya falan ihtiyaçları yok. Ta içlerinden gelen bir rahatsızlığın tezahürü bu. Zaten anarşistlerin yaptığı, benim gördüğüm kadarıyla felsefi olarak bunu kapatmayacak bir dinamik yapı ortaya çıkarmak. O yüzden hızlı ilerliyor hareket. Ama tabii bu polis müdahalesinden sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz. Fakat ilişki hatları şu anda kurulmuş durumda.
Evet, yani çok
diyalog devam ediyor.
Dünya bir daha da aynı dünyanın olmayacağı gayet aşikar şekilde görülüyor.
Aynen. Benim yani kendim. Aslında şu anda Amerika'da herkes şunu fark etmiş durumda Ömer. Kamusal alanda İktisadi krizin tartışılmasının dinamikleri değişti. Daha önce demokratlar, cumhuriyetler, ay piyasaya fazla mı güvendik, az mı güvendik, şu bölümü devlet yapsın. Hayır, sistemik bir sorun olduğunu artık insanlar görüyor.
Ben de tamamen aynı fikirdeyim seninle. Yani diskuru kökünden değiştirmeleri bence en büyük başarıları. Mesajları nedir filan diye soruluyordu. Aynen. Mesajları buydu işte. Bütün bu saçma sapan tartışmalara bir son verdiler.
Doğru.
Mesele sistemdir, adalettir dediler Doğru. ve bitirdiler.
Bunun en önemli göstergesi de şu. Mesela sağa yakın dergileri, Economist, Foreign Affairs falan gibi baktığın zaman onların bile artık savunmaya geçtiğini görüyorsun. Foreign Affairs'de. Hani liberaller de yazar, muhafazakarlar da yazar ama Amerika'daki muhafazakarlar aşırı sağ, liberaller de sağcı bir partidir. Sol evet. çok cılızdır. Foreign Affairs de o sağın parçası. Foreign Affairs de Amerikan gelir dağılımının Amerikan hegemonyasını da zayıflattığına dair makaleler çıkmaya başladı.
Evet.
Hani işçi sınıfıyla, orta sınıfıyla şu zenginliği biraz daha paylaşırsak daha da güçlü oluruz dünyada gibi.
Evet,
yani buradaki değişti. Eşitsizliği getirelim ki dünyadaki eşitsizliği daha fazla arttıralım, nemalalım diye makaleler çıkmaya başladı ve şu istatistik artık herkesin dilinde. 1978'de bir şirketi yeni başlayan stajyer 1 lira alıyorsa şirketin başındaki adam 4-4-40 lira alıyordu. 2009'da yeni başlayan insan 1 lira alıyorsa şirketin başındaki 400 lira alıyor. 10 kat açılmış durumda makas. Bu kabul edilebilecek bir fark değil.
Evet, ve Goldman Sachs gibi bir şirketin başındaki adamın da günde 250 bin dolar civarında para kazandığı da söyleniyor. Bu da pek kabul edilebilecek gibi bir şey değil.
Yani. O yüzden eylemcilerin ellerinde en popüler pankart Goldman Sachs.
Evet. Evet, peki bunu daha çok konuşacağız herhalde. Evet. Koray, çok teşekkürler.
Çok sağ olun.
Görüşmek üzere diyoruz.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Evet, Koray Çalışkan'la görüşüyorduk Açık Radyo'da, Açık Gazete'de ve konumuz kendisinin de yakından gözlediği, zaten bildiği bir şehirde gözlediği Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal hareketinden gözlemler ve analizler getirdi bize. Evet, konuğumuz Koray Çalışkan'dı.
Açık Gazete.